Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 12 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Fidyos. Sosyal ve politik mizahın şaheseri, Ah biz eşekler. 4. basımını kıvançla sunduğumuz Aziz Nesin'in Ah biz eşekler adlı mizah hikayeler kitabı, Türkiye'de ve yurt dışında en çok yankı uyandıran, ilgi gören, pek çok yabancı dile çevrilen eseridir. Ah biz eşeklerde sosyal ve politik mizahın şaheser örneklerini büyük bir beğeniyle okuyacaksınız. Bu hikaye yurdumuzda basın ve söz hürriyetinin yalnız kağıt üstünde yazılı bir süs olarak bırakıldığı, aydınların konuşamaz duruma getirildiği günlerde, halkı bu duruma düşüren ve gerçekleri ancak kendi başları belaya girince söylemeye çalışıp da artık söyleme olanağı da bulamayan kara aydınları yermek için yazılmış ve yine o günlerde yayınlanmıştır. 1958. Ah biz eşekler! Ah biz! Ah biz eşekler! Biz eşek milleti de eskiden siz insan milleti gibi konuşurmuşuz. Bizim de kendimize göre bir dilimiz varmış. Konuşmamız müzik denli güzel, uyumlu, kulağa tatlı gelirmiş. Ne güzel konuşur, ne türküler söylermişiz. Biz eşek olduğumuzdan sizler gibi insanca değil, eşekçe konuşurmuşuz. Ama eşekçe yumuşak, tatlı, uyumlu, zengin bir dilmiş. Biz eşek milleti eskiden şimdi olduğu gibi anırmazmışız. Sonradan anırmaya başlamışız. Şimdi biliyorsunuz bütün isteklerimizi, duygularımızı, algılarımızı, acılarımızı, sevinçlerimizi birbirimize ve siz insan efendilerimize anırarak anlatmaya çalışıyoruz. Anırmak nedir? A-i, a-i diye arka arkaya bir kalın bir ince, ağızdan iki uzun heceli ses çıkarmak. Anırmak işte bu. Bizim o zengin dilimiz şimdi kala kala bu iki heceli tek sözcüğe kaldı. Bir yaratık bütün duygularını tek sözcükle nasıl anlatabilir? Nasıl olup da o zengin eşekçe ölmüş, bir ölü dil olmuş, sonra biz eşekler anırmaya başlamışız. Bunu merak etmiyor musunuz? Merak ediyorsanız anlatayım. Kısacası bizim dilimiz tutulmuş, korkunç bir olayla aklımız başımızdan gidip de dilimiz tutulunca eşekçeyi tüm unutmuşuz. O günden sonra da yalnız anırarak iki uzun heceyle bütün duygularımızı anlatmaya çalışmışız. Biz eşeklerin dilimizin tutulması epeyce eski bir olaydır. Eski kuşaktan bir yaşlı eşek varmış. Bir gün bu eski kuşaktan yaşlı eşek kırlarda tek başına otlamaktaymış. Hem otlar hem eşekçe türküler söylermiş. Bir ara burnuna bir koku gelmiş ama güzel bir koku değil, kurt kokusu. Eski kuşaktan eşek burnunu yukarı dikip havayı derin derin koklamış, hava keskin keskin kurt kokuyormuş. Yaşlı eşek, yok canım kurt değildir diye avunup otlamaya başlamış. Kurdun kokusu gittikçe artıyormuş, belli ki kurt yaklaşıyor. Kurt yaklaşıyor demek, ölüm geliyor demek. Eski kuşaktan eşek, kurt değildir, kurt değildir diye kendini avutmuş. Ama kurdun kokusu da gittikçe ağırlaşıyor. Yaşlı eşek hem korkuyor hem de oralı değilmiş gibi görünerek kendi kendine, inşallah kurt değildir, kurt buraya nereden gelecek, nereden beni bulacak diyormuş. Böylece kendi kendini avutmaktayken kulağına sesler gelmeye başlamış. Ama güzel ses değil, kurt sesi. Yaşlı eşek kulaklarını dikip sesi dinlemiş, evet, kurt sesi. Gönlü bir türlü kurdun gelmesine razı olmadığından, yok canım bu ses kurt sesi değil, bana öyle geliyor der, otlamaya devam edermiş. Ama ses de gittikçe yaklaşıyor. Eski kuşaktan eşek yine avunurmuş. Kurt değildir, hayır bu ses kurt sesi olamaz. O korkunç ses büsbütün yaklaşmış. Eşek kendi kendine söylenirmiş. Yok yok, dilerim bu kurt olmasın. Kurdun başka işi yok da buraya mı gelecek? Bir yandan da yüreğini korku sardığından gözü çevresindeymiş. Bir de bakmış karşı dağın tepesinde sisler, dumanlar içinde bir kurt. Ah demiş, bu benim kurt değil, başka bir şey. Başını otlara sokmuş. Bana öyle geldi galiba, hayal gördüm. Evet evet, hayal olacak. Az sonra çalıların arkasından koşan kurdu görünce korkusu artmış. Ama kurdun gelmesini hiç istemediğinden yine kendi kendini kandırmaya çalışıyormuş. Kurt değildir, inşallah değildir. Başka yer kalmadı da burasını mı buldu gelecek? Gözlerim iyi seçmiyordu ondan. Çalıların gölgesini kurt sandım. Kurt yaklaşmış, aralarında eşek adımı ile 3-400 adım kalmış. Eski kuşaktan eşek, aman tanrım, yoksa bu gelen gerçekten kurt mu? Hayır, olamaz, olmamalıdır. Ah, yok yok, kurt değil diye inlemeye başlamış. Kurtla aralarında 50 adım kalınca o yine avunuyormuş. Şu karşımda gördüğüm yaratık kurt değildir inşallah. Canım ne diye kurt olsun? Belki devedir, belki fildir, belki de başka bir şey. Belki de hiçbir şeydir. Ben de her şeyi kurt görmeye başladım. Kurt sırıtarak yaklaşmış, yaklaşmış. Aralarında ancak birkaç adım kalınca yaşlı eşek, biliyorum bu gelen kurt değil, evet kurt değil ama ben şuradan azıcık uzaklaşsam kötü olmaz demiş. Başlamış yürümeye. Başını geri çevirip bakmış, kurt sırıtarak ağzının suları akarak arkasından geliyor. Eski kuşaktan eşek yakarmaya başlamış. Ulu tanrım bu gelen kurt bile olsa kurt olmasın ne olur? Kurt değil canım ben de boşu boşuna korkuyorum. Böyle deyip adımlarını açmış, kurt da onu izliyormuş. Kart eşek koşmaya başlamış, kurt da onun ardından koşmuş. Eşek, ah ben de ne budalayım diyormuş, yaban kedisini kurt sanıp kaçıyorum, hayır kurt değil. Ayaklarının var gücüyle kaçıyor, bir yandan da içinden şöyle geçiyormuş. Kurtsa da kurt değildir, inşallah değildir. Yok canım, ne diye kurt olsun? Başını çevirip arkasına bakmış, kurdun gözleri ışıl ışıl yanıyor. Eşek dörtlüğüne de kaçar, hem de vallahi de kurt değil, billahi de kurt değil. Allah belamı versin ki kurt değil diye söylenirmiş. Eşek kaçmış, kurt kovalamış. Kuyruğunun dibinde kurdun kızgın kızgın solumasını duyunca yaşlı eşek kendi kendine, bahse girerim ki bu kurt değil. Kuyruk altında solumalarını duydum, bu yaratık kurt olamaz diye söyleniyormuş. Kurdun ıslak burnu eşeğin apış arasına değince yaşlı eşekle sıfırı tüketmiş. Bir de başını çevirip bakmış, kurt üstüne atıldı atılacak. Artık adım atacak gücü kalmayan kart eşek kurdun sert bakışları altında kıpırdayamaz olmuş. Oracıkta kalmış. Kurdu görmemek için gözlerini yumup, kurt değil canım, boş ver, inşallah değildir, sanki ne diye kurt olsun diye kekelemiş. Kurt sağ kafasına bir pençe atınca oracağı yıkılan eşek, biliyorum, biliyorum, sen kurt değilsin, arkamla oynama, gıdıklanıyorum, el şakasını da hiç sevmem demiş. Azgın, aç kurt, keskin dişleriyle eşeğin sağrısını ısırmış, budundan büyük bir çak koparmış. Can acısıyla yere yıkılan eşeğin birden dili tutulmuş, bildiği eşekçiyi korkudan unutmuş. Kurt boynuna gerdanına saldırmış. Eşeğin her yanından kanlar fışkırmaya başlamış. İşte ancak o zaman eşek, aa aa aa kurtmuş, aa o imiş, aa o imiş diye bağırmaya başlamış. Kurt onu parçalar, o da dili tutulduğundan yalnız, aa o imiş, aa o i, aa i, aa i diye bağırır inlermiş. Kurdun dişleri de parçalanan eski kuşaktan eşeğin dağı taşı inleten son sözlerini bütün eşekler duymuşlar. Ay, ay. İşte o günden sonra biz eşek milleti konuşmasını, söyleşmesini unutmuşuz. Her duygumuzu, her düşüncemizi anırtıyla anlatmaya başlamışız. O eski kuşaktan eşek tehlike kuyruk altına girinceye dek kendini avutup kandırmamış olsaydı bizler de konuşmasını bilecektik. Ah biz eşekler, ah biz eşek milleti. Ay, ay, ay. Garba açılan pencere. Biz artık buna alıştık, tanınmış bir gazeteci, bir yazar, bir politikacıyla, bir yönetmenle birlikte bir geziye çıkmışsa, uğradıkları yerlerde o politikacı, o yönetmen nutuk çekmişse, gezi dönüşünde yazar herkese şöyle der, o nutku ben hazırlamıştım. Öyle nutuklar dinlemişizdir ki sonradan söylenilenlere inanmak gerekirse, o nutku 5 kişi, 10 kişi yazmış olduklarını iddia etmişlerdir. Hiç değilse yazılmış olan nutku düzeltmişlerdir. Böylece bizdeki siyasi nutukların çoğunun neden saçma sapan olduğu daha iyi anlaşılır. Onun için politikacılar geziye çıkarlarken en iyisi dal kavukluklarına güvenseler bile yanlarına gazeteci yazarlardan hiçbirini almamalıdırlar. Çünkü bunlar on binlerce kişi önünde politikacının coşkuyla oracıkta ezbere söyleyiverdiği nutku bile ben yazmıştım diye sonradan övünürler. Orada bulunanlardan daha 40'ına varmamış bir gazeteci, ben de çok nutuk yazmıştım zamanında dedi. Yazdığım nutuklarla milletvekili seçtirdiklerim bile vardır. İlk nutkumu 19 yaşımdayken müftü için yazmıştım. Bu girişten sonra nutuk hikayesini anlatmaya başladı. Bizim orası küçük yer, taşra vilayeti. Küçük yerde büyük görünmek kolay oluyor. Ben de daha lisenin 10. sınıfındayken vilayetin tek gazetesine baş yazılar yazmaya başlamıştım. Herkes kalemi kuvvetli maşallah diyordu. Liseyi bitirdiğim yıldı. Bizim vilayete demir yolu ulaştı. İlk tren gelecek. Herkeste bir hazırlık bir hazırlık. Müftü efendi bizim uzaktan akrabamız olur. Bana bir haber gönderdi. Aman bir nutuk yazsın. Trenin geldiği günü okuyacağım. Müftü efendi çok sayılan bir bilgin kişi. Çocukluğumuzdan beri büyük küçük hep böyle duymuşuz. Bize göre müftü efendinin bilmediği hiçbir şey yok. Gencimiz yaşlımız buna inanmışız. Sanırım müftü efendi o zaman 70'ini geçkindi. Bembeyaz uzun sakalı vardı, evinden pek seyrek çıkardı. Ta uzaklardan ziyaretine gelirlerdi. Hemen hemen hiç konuşmazdı. Konuştuğu zaman da dudakları kıpırdar, sesi fısıltıyla çıkardı. Böylece ağzından dökülen her hece ayrı bir değer kazanırdı. Biz onun çok derin bilgisini bu susuşundan çıkarıyorduk. En çok bildiği tarih bizim ilin tarihiydi. Bütün il sınırları içine geçmiş olayları bilirdi. Şu evde kimler yaşamış, neler yapmışlar, eski yangınları, Bizanslılar zamanını, İslam ordusunun bu kenti zaptını, her şeyi bilirdi. Bütün kent halkı Müftü Efendi ile övünürdük. Vali, belediye başkanı filan, bunların hepsi Müftü Efendi'den çok sonra gelirdi. Büyüklerden biri şehrimize gelse hemen ziyaretine gider, Müftü Efendi'nin elini öperdi. İşte bu denli önemli kişi olan Müftü Efendi'nin şehrimize ilk trenin gelişi günü yapılacak törende bir nutuk söylemesi gerekiyordu. O da bu çok önemli nutku yazma görevini bana vermişti. Bu işin ağırlığı altında ezildim. O yaşta İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri bile daha görmemişim. İlk trenin gelişinde neler söylemenin gerekli olduğunu bilmiyordum. Bütün bilgim okuduğum birkaç kitaptan, gazete ve dergi yazılarından geliyor. Çok sıkı çalışarak 3 günde bir nutuk hazırladım. Müftü Efendi'ye amcamla gönderdim. Trenin ilk gelişi günü büyük tören yapıldı. Bütün şehir halkı istasyona yığıldı. Lokomotif geldi, kurbanlar kesildi. Önce vali bir nutuk söyledi, arkadan Müftü Efendi. Ben Müftü Efendi'den daha heyecanlıydım. Nutkun hala aklımda kalan parçaları aşağı yukarı şunlar. Tren garba açılan bir penceredir. Bu pencereden ziya girecek. Yalnız ziya değil, başka şeyler de girecek. Medeniyet tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Tekerlek ne demektir? Tekerlek medeniyetin ayağıdır. Tekerlek olmasaydı dünyada hiçbirimiz olamazdık. Biz bugün tekerleklerin sayesinde ilerliyoruz. Şu tünele, şu dağların içine açılmış deliklere bakınız. Şu gördüğünüz delikten neler doğacak neler. Nurlu istikbal bizimdir. Bu bir hazinedir. Eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullan hemşehri. İyi kullanırsan çok para kazanırsın, zengin olursun, itibarın artar. Tekerlekler raylar üzerinde kayacak, işler eskisi gibi zor değil. Her seferi seni zengin edecek hemşehri. Kaç sefer olursa o kadar kârlısın. İş yol açılıncaya kadardı. Bir kere yol açıldı ya, artık bütün hemşehrilerimiz bu yolun üstünden kolaylıkla gidip gelecektir. Mallarımızın değeri artacaktır. Sen de malının değerini, kadrini bil. Cumhuriyet sayesinde önümüze gelen bu malın kıymetini bilelim. Binerken, üstüne basarken, içine girerken titremeliyiz. Dikkatli binmezsek bozulur, sonra bizden başkaları kullanamaz. Elin yabancının malı değil ki hor kullanalım. Kendi malımız, bütün hemşehrilerimizin, hepimizin ortak malımız. 19 yaşında Taşra Lisesi'ni yeni bitirmiş bir genç başka ne yazabilir? İşte böyle şeyler. Müftü Efendi'nin nutku umulandan da çok alkışlandı. Öbür nutukların hiçbiri müftünün nutkunun etkisini yapamadı. Alkış kıyamet. Herkes bizim müftü gerçekten derin hoca demeye başladı. Doğrusu Müftü Efendi'ye nutku hem iyi ezberlemiş hem de güzel, heyecanlı söyledi. O günden sonra nerede bir tören, bir toplantı olsa Müftü Efendi'yi nutuk söylemeye çağırdılar. Müftü Efendi de her gittiği yerde hep o nutku tekrarlayıp durdu. Yalnız nutkun içinden tren kelimesini çıkarıyor, geri kalanlarını olduğu gibi söylüyordu. Nutuk herkese o denli güzel geldi ki hiçbirimiz nutku tekrar tekrar dinlemekten bıkıp usanmıyorduk. Cumhuriyet Bayramı'nda bir kereste fabrikasının açılışında büyüklerden birinin şehre gelişinde hep bu nutuk söylendi. Ziya adında bir akrabamız var, babası çok zengin. Bunlar İstanbul'dan bir gelin getirdiler. Görülmemiş, duyulmamış bir düğün yapıldı. Düğün ziyafetine şehrin bütün ileri gelenleri çağrıldı. Biz de gittik. Aile çok mutaassıp ama son derecede mutaassıp. Kadınlarla erkekler ayrı odalarda yemek yiyoruz. Ne de olsa gelin İstanbullu olduğundan yemekten sonra kadın erkek hep bir araya toplanıldı. Müftü Efendi'ye konuşması için rica edildi. Doğrusu Müftü Efendi konuşmak istemedi. Ama öyle zorladılar ki adamcağız konuşmak zorunda kaldı. Ayağa kalktı, başladı konuşmaya. Muhterem hemşerilerim, yeni kurulan bu yuva garba açılan bir penceredir. Daha nutkun başında bir hoşnutsuzluk mırıltısı başladı. Ailenin pencereye, hele garba açılan bir pencereye benzetilmesi, bizim mutaassıp çevremizin insanlarını sinirlendirdi. Müftü Efendi gelini göstererek devam etti. Bu pencereden ziya girecek, yalnız ziya değil, başka şeyler de girecek. Zaten İstanbul'dan kız aldığı için yayılan dedikodulardan sinirli olan damat Ziya'nın kaşı gözü oynamaya başladı. Ziya'nın elleri titriyordu. Müftü Efendi devam etti. Medeniyet, nur gibi medeniyet, tekerleklerin üstüne binerek bize kadar geldi. Onu hepimiz kucaklayıp bağrımıza basacağız. Çünkü o hepimizindir. Sinirli, kızgın öksürüklerle nutuk kesiliyordu. İşte karşınızda tekerlek. Tekerlek ne demektir? Tekerlek olmasaydı dünyada hiçbirimiz olamazdık. Tekerlek medeniyettir. Biz bugün tekerleğe, medeniyetin tekerleğine kavuştuk. Damat Ziya elini arka cebine attı. Bir cinayet olabilirdi. Bu gergin havada Müftü Efendi nutkuna devam etti. Şu tünele bakınız. Bu delikten neler doğacak, neler? Nurlu istikbal bizimdir. Yer yer yükselen mırıltıları her zamanki gibi başarısının sesli gösterisi olan Müftü Efendi, damat Ziya'ya dönerek şöyle dedi. Bu bir hazinedir. Eline geçirdiğin bu hazineyi iyi kullan hemşeri. İyi kullanırsan çok para kazanırsın, zengin olursun. Memlekette itibarın artar. İşler eskisi gibi zor değil artık. Her seferi seni zengin edecek. Kaç sefer olursa o kadar karlısın genç hemşeri. Arkadaşları damadın elini tutmasalar kan dökülecekti. Kayınpeder Müftü Efendi'nin kulağına bir şeyler söyledi. Müftü Efendi başını salladı, nutkuna devam etti. İş bir kere yol açılıncaya kadardır. Yol açıldı ya, herkes rahat rahat gidip gelecek. Arkadaş, cumhuriyetimizin sayesinde sahip olduğumuz bu kıymetli malın değerini bilelim. Binerken, üstüne basarken, içine girerken titremeliyiz. Dikkatli binmezsek çabucak bozulur, başkaları istifade edemez. Yabancının malı değil ki hor kullanalım, kendi malımız. Arkadaşları dışarı çıkardıkları için damat Müftü Efendi'nin sözlerinin sonunu duymamıştı. Nutuktan sonra bir soğuk hava esti. Müftü Efendi neden alkışlanmadığına çok şaştı, ziyafet dağıldı. 3 gün sonra da Ziya İstanbul'dan getirdiği güzel gelini geri gönderdi, boşandılar.
Ayrım sonu.